çağı ekmek dilimlemek içindir. Ama dikkat etmezseniz elinizi de kesebilirsiniz. İlaçları doğru kullanırsanız iyileştirir, yanlış kullanırsanız zehirler. Yeni başlayanlar için homeopati ve homeopatik ilk yardım kitabından aktardık bunu Serdar Büyüküzer hocamızın. İkinci dersimizin açılışını bu cümleyle yapmak istedim Serdar hocam. Çünkü ilk yardım ilaçlarını tanıtacağımızı biliyorum bu dersimizde. Fakat öncelikle bu ilk yardım ilaçlarını Türkiye'den dinleyicilerimiz nasıl temin eder? Bu soruya bir açıklık getirerek başlayalım. Ne dersiniz?
Çok doğru. Herkesin merak ettiği bir konu. Bizim için de maalesef kanayan bir yara, çünkü henüz yerel bir üretici ya da uluslararası bir üretici Sağlık Bakanlığı'na başvurup ürettiği ilaçları ruhsatlandırmadığı için homeopatik ilaçları hala eczanelerimize para verip alamıyoruz. Yani şu an Avrupa'da olduğu gibi, Amerika'da olduğu gibi, Uzak Doğu'da olduğu gibi herhangi bir eczaneye gidip işte ben arnika almak istiyorum, ben kalendula almak istiyorum diyemiyorsunuz. Yani eczanelerimizin raflarında bu ilaçlar, homeopatik ilaçlar henüz yok. Peki şu an Türkiye'de işte aşağı yukarı 13 yıllık bir geçmişi var homeopatinin. 6 tane dernek var. Üniversitelerimizde bile homeopati kursları var. Doktorlar için, eczacılar için, diş hekimleri için. Sonuçta bir homeopatik faaliyet var ülkede. Sağlık Bakanlığı yönetmelikleri çıkarıyor, düzenlemeler yapıyor. Peki bu durumda homeopatlarımız hastalarına ilaçlarını nereden bulup nasıl veriyorlar? Ve kendi ailelerinde homeopatik ilaç kullanmak isteyen ebeveynler bu ilaçlara nasıl ulaşacaklar? Biraz bunu anlatmak istiyorum. Şimdi dediğim gibi henüz bu ilaçları eczaneye gidip ben şu ilacı almak istiyorum diye alamıyorsunuz. Dolayısıyla işte kredi kartı kullanarak, nakit ödeyerek, fatura karşılığı homeopatik ilaç alabileceğiniz yasal bir düzenleme henüz yok. Peki ne var o zaman? Hani bu yoksa ne yapacaklar? Birincisi, yani sonuçta 2000'li yılların başından beri ülkemizde Sayın Ahmet Necdet Sezer döneminden beri homeopati ile ilgili kanunlar ve düzenlemeler aslında meclisimizden geçmekte. Yani bu ilaçları bulundurmakta, kullanmakta suç oluşturan herhangi bir durum kesinlikle yok. Tarımda, hayvancılıkta ve insan sağlığında bu ilaçların kullanılması serbest. Sadece eksik olan bacak, az evvel de söylediğim gibi herhangi bir üretici ben bu ilacı bu ülkede satmak istiyorum deyip Sağlık Bakanlığı'na ruhsat başvurusu yapmadığı için dağıtımında sıkıntı var. Dolayısıyla seçeneklerden biri ne? Bu ilaçlara ulaşmak isteyen biri yurt dışına gittiğinde gider, eczaneden parasını verir, alır, gelir. Bavulunda, çantasında getirir. Sonra da işte öğrendiği bilgilerle alır, kullanır. Birinci seçenek bu. İkinci seçenek, kendisi gidemiyordur ama işte bir tanıdığı vardır, ona sipariş eder. Onun aracılığıyla işte sen bana getirir misin der, o da çantasına koyar, getirir, ondan alır, kullanır. İkinci seçenek de bu. Şey, yola açık değil maalesef. Yani işte ben Amazon'dan online olarak sipariş edeyim, işte bana postayla gelsin, yolu açık değil maalesef. O yol gümrükte takılıyor. Çünkü ruhsatlandırılmamış işleme giriyor. Amazon.com'un Türkiye'de ilaç satmak için yetkisi olmadığı için gümrüğe takılıyor. Bunu sakın denemeyin. Gümrükte kalır, alamazsınız. Yazık olur. Bu yol açık değil. Dolayısıyla şimdi yurt dışına çıkamıyorsunuz. Yurt dışında akrabanız da yok. Ne yapacaksınız? Türkiye'de 6 tane dernek var. Bu dernekler kurs veriyorlar. Homeopat yetiştiriyorlar. Bu yetişen homeopatlar bu iki kanaldan biri aracılığıyla bu ilaçlara ulaşıyorlar. Yani ya gidip kendileri alıp getiriyorlar ya da işte bir tanıdıkları aracılığıyla ulaşıp getirtiyorlar. Ve sonuçta homeopatiyi Türkiye'de icra eden homeopatlar bu ilaçlara sahipler, bulunduruyorlar. Yani kendi kullanımları için bulunduruyorlar. Dolayısıyla siz Türkiye'de size sağlık danışmanlığı yapacak bir homeopata gittiğiniz zaman İlacınızı size o veriyor ve parayla satmıyor. Yani hani size lazım olan ilacı çıkarıyor, veriyor. Size çünkü zaten homeopatik ilaçlar, daha evvel geçen sezon konuşmuştuk. Öyle aylarca homeopatik ilaç kullanmak diye bir şey yok homeopatide. Yani çok nadiren gerekebilir, çok özel durumlarda gerekebilir. Normalde işte bir tane hapı ağzınıza alırsınız ve doğruysa hap iyileşirsiniz, o kadar. Yani işte sabah akşam günde 3 kere 5 kere falan diye her gün aylarca falan ilaç kullanmak söz konusu genellikle değil homeopatide. Dolayısıyla işte homeopatinizde size almanız gereken hapı verip evinize gönderecek. Siz de onu ağzınıza koyup alacaksınız, bitecek gidecek. Yollardan biri bu. Şimdi diyelim ki işte kronik bir hastalık için homeopata gitmediniz. İşte bizi dinleyerek veya derneklerin verdiği eğitimi alarak veya kitapları okuyarak veya yurt dışında siz homeopati eğitimi almıştınız ama şimdi Türkiye'de yaşıyorsunuz. Bir nedenle artık homeopatiyi makul miktarda bildiğiniz için ilaçları kullanmak istiyorsunuz. İlaçlara nasıl ulaşacaksınız? İşte açık söylüyorum, eczaneden ulaşamıyorsunuz. Dolayısıyla işte fatura karşılığı, yazar kasa fişi karşılığıyla alabileceğiniz bir yer yok. O zaman bir şekilde kendisine ilaç bulmuş olan kişileri tanıyarak o ilaçlara sahip olan kişilerden rica edebilirsiniz. Ve takas yoluyla alabilirsiniz. Yani tohumcular da böyle yapıyor biliyorsunuz. Yerli tohumları satmak yasak. Tohum takası diye bir şey çıktı. Dolayısıyla ilaç kimde varsa ondan rica edebilirsiniz. Çünkü zaten almanız gereken ilaç sayısı 50 tane, 100 tane, 500 tane, işte 4 gram, 5 gram, 10 gram olmadığı için. Hani bir tane hap kimse kimseye parayla vermiyor zaten. Yani biri birinde varsa sen de var mı diyorsun. Var, bana lazım, rica etsen verir misin diyorsun. Yani vermek istiyorsa veriyor. O vermezse öteki veriyor falan. Böyle bir yardımla, ya Facebook'taki yardımlaşma grupları içinden eğer kullanacağınız ilaçtan eminseniz rica edebilirsiniz. Yollardan biri de bu. Bir başka yol, eğer siz dernekler aracılığıyla ya da üniversiteler aracılığıyla bir homeopati eğitimi almışsanız ve derneğin güvenini kazanırsanız, yani hani ben işte bu konuyu öğrendim çünkü zaten senin verdiğin ciddi bir eğitim aldım, katılım belgemi bile aldım falan, yani ben artık homeopat olma yolunda ciddi ciddi ilerliyorum güvenini verirseniz, şimdi dernekler de kendi eczane dolaplarında bir miktar homeopatik ilaç bulunduruyorlar. Eğer size güvenirlerse onlar da size ilaç konusunda yardımcı olurlar. Ama siz sırf beni dinlediğiniz için veya sırf kitapçıya gidip bir tane kitap aldığınız için ya ben herhalde öğrendim bu işi falan deyip bir derneğin kapısını çalarsanız o zaman onu yeterli bulmazlar. Yani o şekilde bir derneğin kapısını çalıp bana ilaç verir misin dediğinizde vermeyebilirler. Çünkü bu ciddi bir iş. Henüz yasal boşluklar olan bir iş. Onları da yani böyle yaptıkları için kızmamanız gerekir, anlayış göstermeniz gerekir. Sonuçta ilaç satış işi henüz yasal düzenlemeleri eksik homeopatinin Türkiye'de.
Tabii bunu böyle yani görmek lazım. Kızılacak herhangi bir şey yok bunda derneklere. Temin edemiyorsunuz Türkiye'de henüz.
Evet.
Fakat yine de yani konumuz acil durumlar ve ilk yardım müdahaleleri olduğu için de öyle bir durumda derneği arayıp istemek ya da forumlardan istemek zaman açısından yeterli olmayabilir. O yüzden hemen benim aklıma mesela şeye geliyor. Doğum yapacak bir arkadaşım var yakında. Ben kendisine bu kitlerden bir tane hediye etmek istiyorum. Yani mesela böyle yöntemler olabilir esasında. Ya yani şimdilik böyle yöntemlerle idare edeceğiz gibi gözüküyor.
Yani şöyle hani Nasrettin Hoca demiş ya, bilenler bilmeyenleri öğretsin diye. Evet. Şimdilik bulabilenler bulamayanlara yardım ediyor şeklinde gidiyor biraz. Dostane ilişkilerle. Öyle olmak zorunda. Yani yasal düzenlemeler bitene kadar böyle olmak zorunda.
Öyle.
Ama hepimiz eczanelerde satılmasını dört gözle bekliyoruz.
Kesinlikle. Büyük kolaylık çünkü. Büyük kolaylık. Ama bizim derslerimizi dinleme aşamasında da bu ara kadar bu derslerimiz devam edecek. Eğer ilgileniyorlarsa bu süre zarfında yurt dışından da getirme olanaklarını belki araştırmak isterler dinleyicilerimiz.
Tabii var, var. Konuştuk az evvel.
Evet. Peki Serdar Hocam, o zaman ben sabırsızlıkla bekliyorum. İlaçlarımızı tanımak istiyoruz çünkü. İlk bölümde de bahsettiğimiz ilaçlar oldu ama bunların üzerinden tekrar bir geçelim. Nelerden elde ediliyor bir bakalım, dinleyicilerimiz de bilgi sahibi olsun. Gerçekten esasında bildiğimiz, tanıdığımız bitkiler de çıkabiliyor işin içinden. Ve kullanım özellikleri, bunun insanlarla karakteriyle örtüşmesi meseleleri o kadar ilginç ki. Ve bunu da sizin anlatımınızı gerçekten çok merak ediyorum. Hemen ilaçlarımıza başlayalım istiyorum ben.
Peki, sizi daha fazla bekletmeyeyim o zaman. Şimdi bu bölümde, yani hepsi bu kısımda olmamakla birlikte, yani bu sezonda 22 belki bir iki tane daha ilacı size tanıtacağız. Ardından ilaçlarla ilgili bir ön bilginiz olduktan sonra bu ilaçların kullanıldığı durumları hatırlatmak üzere durum bazlı olarak tekrar bir geri bildirim verip işin sağlamasını da yapmayı düşünüyorum. Ama öncelikle yavaş yavaş ilaçları tanıyalım istiyorum. Çok kısa geçen dersten bir şey hatırlatacağım. Yani geçen sezondan. Homeopatik ilaç normal ilaçtan nasıl farklı? Bir, bitkiyi örneğin ya da minerali doğada olduğu gibi alıyoruz ama seyreltme ve çalkalama işlemlerinden geçiriyoruz. Dolayısıyla ilaçlarımız içinde madde yok. Kullandığımız ilaç niteliği taşıyan bitki, mineral ya da hayvansal ürünün enerjisi var. Peki bu enerjinin ne işe yaradığını, hangi hastalıklara iyi geldiğini nereden biliyoruz? Bunu önce sağlıklı insanlara veriyoruz. Sağlıklı insanlara verdiğimiz bu ilaçla geçici olarak birazcık hasta ediyoruz ve nasıl hastalandıklarına bakıyoruz. Yani onları bu ilaçla hafifçe zehirliyoruz. Ve gösterdikleri zehirlenme belirtilerine bakıyoruz aslında. Dolayısıyla Mesela arnika verdiğimiz birinde morarma ortaya çıkıyor veya arsenik verdiğimiz birinde zehirlenme belirtileri ortaya çıkıyor. Biz oradan anlıyoruz ki bu ilaç bu durumlarda kullanmaya uygun. Böyle not alıyoruz. İki çeşit kitabımız vardı hatırlarsanız, ilaç rehberi ve belirti rehberi diye. Oralara not düşüyoruz. Bu ilaçlar buralara iyi gelecek, semptomlar böyle ortaya çıktı sağlıklı insanlarda diye. Sonra bu hazırlıklarımız bittikten ve bu ilaçları nasıl kullanacağımızı öğrendikten sonra günün birinde karşımıza hastalanmış biri geliyor. Mesela yine en kolay olduğu için soğan örneğine döneyim. Alüm sepa verdiğiniz sağlıklı birinin gözü akıyordu, burnu akıyordu. Diye biz üşüttüğü için, nezle olduğu için gözü akan, burnu akan biri karşımıza geldiğinde ona alüm sepa veriyoruz. Ve böylelikle onun nezlesi iyileşiyor. Şimdi bu mantıkla 22 ilacımızı tanımaya başlayalım. Akonitle başlamak istiyorum. Akonit bir çiçek, mor renkli bir çiçek. Herhangi bir akut hastalık yeni başladığında, özellikle üşütme sonrası başladığında ve özellikle de kuru soğukta başladığında. Yani mesela arabanın kliması ve mesela ofisin kliması, mesela kuru ve soğuk bir rüzgar. Ama mesela yağmurlu bir havada, nemli bir havada içinize işleyen nemli bir ayaz değil. Yani akonitin özellikle ön plana çıktığı, ilk akla geldiği yer kuru soğuk. Ve siz kuru soğuğa maruz kalıyorsunuz. Mesela gecenin kuru soğuğuna maruz kaldınız, sabah boğaz ağrısıyla kalkıyorsunuz. Veya akşamüstü kuru soğuğa maruz kalıyorsunuz, eve geliyorsunuz, kendinizi halsiz hissedip öksürüp tıksırmaya başlıyorsunuz. Hemen ilk aklınıza gelen ilaç. Gösterdiğiniz belirtilerin cinsi bu noktada çok önemli değil. Eğer üşüttüğünüzden eminseniz, yani kötü hissetmenizin sebebinin kuru soğuk olduğuna eminseniz hemen bir akonit alıp ne oluyor diye bakabilirsiniz. Başka hangi durumlarda akonit aklımıza geliyor? Türkiye'yi çok endişelendiren bir konu var biliyorsunuz, deprem. Büyük bir doğal afet olduğunda ve kişi çok korktuğunda, mesela deprem gibi, ve mesela bu kişide artık siz geçmek bilmeyen çarpıntı belirtileri gördüğünüzde, bu kişi deprem bittiği halde ve evi yıkılmadığı halde evine geri dönmekte zorlandığında ona akonit verebilirsiniz. Yani bir depremin ardından herkese otomatik akonit verebilirsiniz neredeyse. Ya da etkilendiğini gördüğünüz battaniyenin altında tir tir titreyen diyelim herkese akonit verebilirsiniz.
Çarpıcı bir örnek oldu bu.
Evet. Akonitle ilgili çarpıcı bir özellik de akonite ihtiyaç duyan kişi şiddetli bir ölüm korkusu yaşar. Yani ölüm saatini bile söyleyebilir size. Ben işte yani şu vakit öleceğim, yani yarın şu saatte öleceğim falan diyebilir. Yani bu cümleyi ağzından duyabilirsiniz. İkincisi, akonitin yine akla geldiği durumlardan biri dişçi koltuğu korkusu yaşayan çocuklar ve uçak korkusu. Mesela uçağa binince korkanlar veya havaalanına bile gidemeyenler. Herhangi bir şeyden ölümüne korkanlar için yani şöyle bir akonit oturucuya verip bakabilirsiniz.
Babamın hack bahanesini elinden almış bulunuyorsunuz şu noktada Serdar Bey. Bu yayını özellikle dinlettireceğim babama. Bilmiyorum, yılbaşında bir ziyaret bekliyorum artık ben kendisinden.
Yani böyle bir akonit verin ve uçak bileti yollayın bakalım kullanacak mı?
Çok seviyor. Denedim ben babamda. Homeopatik ilaçları denedim. Böyle şeyi hemen ağzını açıyor. Zaten yani doktor kendisi hap almayı da sever. Dil altından alıyor falan ama bu sefer bahanesini tamamen yerle bir ettiniz.
Bir deneyin o zaman akoniti.
Tamam.
Şimdi biz ilaçların özelliklerini kayıt altına alırken çok kapsamlı kayıt altına alıyoruz. Tabii şimdi size bütün o detayları anlatmayacağım ama fikriniz olsun diye nasıl kayıt altına aldığımız konusunu biraz daha açacağım. Mesela kişinin düşünceleri nasıl değişir? Sağlıklı kişinin düşünceleri nasıl değişir? Nelerden korkmaya başlar? Nasıl düşünceler kafasında doğar? Neler onu etkiler? Nasıl duygular geliştirir? Nasıl duygular ona hakim olur? Bunları kayıt altına alırız. Bir de bedenindeki fiziksel değişiklikleri kayıt altına alırız. İşte vücudun neresi terler, neresi kokar, işte kusar mı vesaire, bunlara bakarız. Bir de klinikte de hasta bir insana bu ilacı verdiğimizde ve İlacın onu iyileştirdiğini gördüğümüzde o kişinin muayene bulgularından şunları da bakar, kitaplarımızı yine tazeleriz. Yani bu kişinin nesi vardı ve hiçbir ilaç almadığı durumlarda kendini iyileştirmek için ne yapıyordu? Yani bu kişiye mesela bir battaniye sarınıp oturmak mı iyi geliyordu? Yoksa üstündeki tişörtü bile atıp yarı çıplak oturmak mı iyi geliyordu? Vantilatörün karşısına mı oturunca kendini iyi hissediyordu? Yoksa kat kat battaniyenin altında mı kendini iyi hissediyordu? Bir sandalyede oturmaktan mı rahatlıyordu, yoksa sırt üstü yatarak mı rahatlıyordu? Yatarken karnını dizine çekince mi rahatlıyordu, yoksa sağ tarafının üzerine dönüp yattığında mı rahatlıyordu? Bütün bu ayrıntıları bu kadar titizlikle kaydederiz. Ve bu bilgiler eşliğinde kitaplarımızı zenginleştiririz. Böylelikle bundan sonra o ilaca ihtiyaç duyarak bize gelen hastanın özelliklerini daha iyi anlayıp ihtiyaç duyduğu ilacı daha kolay yakalarız. Bu gözle baktığımızda akonit ilacına ihtiyaç duyan hastanın şikayetlerine iyi gelebilecek olan şeyler açık hava, sırt üstü yatmak, hareket etmek, yürümek, terlemek ve oturmak. Şimdi akonite ihtiyaç duyan bir hastanın hangi durumlarda kötüleşeceğine bakalım. Demin söylemiştik zaten, kuru ve soğuk hava akonite ihtiyaç duyan hastanın kötüleşmesine yol açar. Bu aklımıza o kişinin akonite ihtiyaç duyduğunu gösteren en belirgin işaretlerden biri zaten. Akşam kötüleşebilir bu kişi. Herhangi bir kanaması olduğunda kanamasının bizatihi kendisi, yani kanama semptomu, kan görmek, kanama eyleminin bedeninde olması bu kişiyi ilaveten, korkularını artıran, kötüleştiren bir nitelik olabilir. Akonite ihtiyaç duyan kişi sol tarafına yatmaktan kaçınacaktır. Sol tarafına yatarken rahatsız, daha çok rahatsız olacak. Yani sırt üstü yatacaktır, sağ tarafına yatacaktır ama sol tarafıma yatmıyorum, sevmiyorum diyecektir. Yan yatmaktan komple hoşlanmıyor olabilir. Yani yüzüstü ve sırt üstü yatabilir ama yan yatmak istemiyorum diyebilir. Ayağa kalkmak hoşuna gitmeyecektir. Yani otururken veya yatarken hızla ayağa kalkmak onu kötüleştiriyor olacaktır. Uyumak ya da uyku sonrası kendini iyi hissetmiyor olabilir. Yani mesela bu çok belirgin. Şimdi uyumak herkese iyi gelir değil mi? Yani dinlenmek niye kötü gelsin ki? Zaten işte biz homeopatik ilaçları böyle garip semptomlardan o kişinin hangi homeopatik ilaca ihtiyacı olduğunu seçip buluyoruz. Şimdi birini düşün, uykudan yeni kalkmış. Bu kişinin zinde olmasını, dinlenmiş olmasını beklersiniz değil mi? Ama biri uyuyor, uyanıyor ve kendini kötü hissediyor. İşte o zaman bu kişinin akonite ihtiyaç duyabileceğini aklınızın bir köşesinden geçirebilirsiniz. Bu sadece akonite ihtiyacı varsa, ihtiyacı olan tek ilaç sadece akonit diyemezsiniz. Çünkü 4000 tane homeopatik ilaç var ve bu özelliğe sahip başka homeopatik ilaçlar da var. Ama bir akonit hastasını tanımanın yollarından bahsediyoruz şu an. Akonit hastası dokunulmaktan da pek hoşlanmayacaktır. Ama unutmayalım ki mesela arnika da dokunulmaktan pek hoşlanmaz. Yani işte sadece bu söylediklerime dayanarak, bunlardan bir tanesine dayanarak birinin akonite ihtiyaç duyduğuna karar veremezsiniz. Onun korkularına, iyi gelen kötü gelen şeylerin tamamına, sevdiği sevmediği şeyleri hepsini bir bütün olarak değerlendireceksiniz. Ondan sonra işte o kişinin akonite ihtiyacı olup olmadığına karar vereceksiniz. Akonit hastası yatarken üstünü açmak kötü gelecektir. Çünkü zaten soğuktan kötüleşen biri ılık ortamları seviyor, battaniyenin altını seviyor. Bu da gayet makul. Hareket etmek bu kişiye pek iyi gelmeyecektir. Buna rağmen mesela sımsıkı sarınmayı da sevmez. Yani elbiselerin, battaniyelerin etrafında hani böyle biraz bol, rahat olması mesela. Yani onu böyle sımsıkı, böyle kundaklar gibi sarıp sarmalarsanız bundan yine rahatsız olacaktır. Akonite ihtiyaç duyan kişiler genç ve güçlü kişilerdir. Güçlü insanlar bir hastalığa yakalandıkları zaman o hastalıkla şiddetli bir şekilde savaşırlar. Bu nedenle gösterdikleri semptomlar da kuvvetli olacaktır, cılız olmayacaktır. Yani bu kişinin ateşi çıkarsa ateşi çok ve hızlı bir şekilde çıkacaktır. Öksürecekse çok derin ve şiddetli öksürecektir. Dolayısıyla mesela akonite ihtiyaç duyan kişinin çok yaşlı, zayıf, güçsüz biri olma olasılığı düşüktür. Yani akonite ihtiyacı olan kişi büyük olasılıkla genç olur, çocuk olur veya orta yaşlıysa gürbüz biri olur, atletik biri olur. Çok fazla kronik hastalıklardan muzdarip, sepet sepet ilaç kullanan, zayıflamış biri olmayacaktır. Olamaz mı? Olur. Ama hani istatistik olarak beklentimiz bu yönde değil. Dolayısıyla akonitle ilgili söyleyebileceğimiz temel karakteristik özellikler bunlar. Sizce nasıl oldu? Hani bu anlattıklarımızdan birinin akonite ihtiyaç duyup duymadığını tanıyabileceğinizi düşünüyor musunuz mesela? Kafanızda nasıl bir akonit hayali oluştu? Bir akonite ihtiyaç duyan birini ben artık herhalde tanırım diyebiliyor musunuz? Yoksa mesela merak ettiğiniz başka ayrıntılar kaldı mı?
Ya açıkçası Serdar Bey, bu iyi gelenler, kötü gelenler kısmından çok çıkartabileceğimi zannetmiyorum. Fakat şu var, akonit deyince benim aklımda en iyi kalan şey şu: bir şok olacak, korku olacak. Kişi genç ve güçlüyse ve bu semptomları hani açıkça gösteriyorsa, korkusunu belli ediyorsa, bir şok durumu varsa akoniti düşünmeden verebileceğimizi anladım. Selen'in kızının durumunda mesela, hani köpekle öyle bir travmatik durum yaşıyor, şok yaşıyor.
Evet.
Öyle bir durumda veya işte
da, evet.
Koltuğu korkusu, bunlar çok akılda kalacak olan şeyler. Babamın uçak korkusu, bu da çok akılda kalacak şeyler. O korku ve şokla, travma durumuyla eşleştirme, tamam, gayet güzel. Fakat hastalık kısmında kişinin o tarafına yatması, bu tarafına yatması, üstünü açması falan derseniz, o kadar ince ayrıntısına giremem açıkçası.
Bu geri bildirimi verdiğiniz çok iyi oldu. Şimdi o ayrıntılara niye girdim biliyor musunuz? Aslında özellikle ilk yardım söz konusu olduğunda bu kadar kılı kırk yarmak şart değil. Ama benim mizacım kılı kırk yarmak üzerine. Yani ben teoriyi çok seven ve bir şeyi hakkını vere vere dört dörtlük öğrenmeyi ve dört dörtlük anlatmayı seven bir insanım. Bu ayrıntılara o yüzden girdim. Şimdi Faruk Master gibi, Rajan Sankaran gibi dünyaca ünlü homeopatlar bile şunu söylüyorlar: birine tek bir sebeple, çok basit bir sebeple bile homeopatik ilaç verebilirsiniz. Onda yakaladığınız tek bir karakteristik özellikten yola çıkarak ona bir homeopatik ilaç verebilirsiniz. Ve iyi bir homeopat olmasanız da, yani temel bir homeopati bilgisiyle de verebilirsiniz derler. Ama ardından şunu eklerler. Yani onlar da der ki, ama derler, eğer birinin zihinsel özellikleri, gösterdiği şikayetlerin modaliteleri, yani o şikayetlere iyi gelen ve kötü gelen şeyler de örtüşüyorsa, işte o zaman verdiğiniz ilaç öyle bir mükemmel çalışır ki siz bile hayret edersiniz derler. İşte bu o yüzden önemli. Mesela bizim 22 ilaçlık listemizde var mı diye hemen kontrol edeceğim, ama çok çarpıcı olduğu için bu örneği yine de vermek istiyorum. Bronya diye bir ilaç var. Evet, bizim 22 ilaçlık listemizde var. Bronya'nın çok çarpıcı bir özelliğinden giriş yapayım, sonra da Bronya ile devam edeyim mesela.
Tamam.
Şimdi Bronya'nın en çarpıcı özelliklerinden biri şu: Bronya'ya hareket kötü gelir. Ama her türlü hareket kötü gelir. Yani mesela Bronya dizini çarpar ve bir koltukta oturur. Odaya biri girer, perdeleri açıp kapatır. Bronya yine fenalaşır. Yani Bronya'nın dizi ağrır, odaya biri girip perdeyi açıp kapadı diye. Bronya'nın dizi ağrır çünkü dizini çarpmıştır. Gözünü oynatamaz Bronya. Yani gözüyle sağa sola bakarken dizi ağrır. O kadar. Yani başını sağa sola çeviremez. Yani hareket o kadar kötü gelir yani. Dolayısıyla senin dizin ağrıyordu, kafanla gözünle odadaki perdeyle ne ilgisi var yakaladığınız anda bir gözlemci olarak, daha artık sen arnika mısın bilmem ne değil. Hemen Bronya. O yüzden o karakteristiği çok doğru yakalamak lazım. Onu doğru yakaladığınız zaman mükemmel bir homeopat olursunuz. Mesela o yüzden homeopatiyle ilgilenenlerin %80'i kadın ve özellikle annelerin ben çok iyi homeopat potansiyeli, homeopat olma potansiyeli taşıdıklarını düşünüyorum. Neden? Bebekleriyle, bebek hiçbir şey konuşamıyorken kuvvetli bir iletişim kurma becerisine kadınlar doğal olarak sahip zaten. Dolayısıyla kadınların gözlem yeteneği, yani doğanın tanımı gereği, yani doğanın verdiği görevler gereği kadınlarda daha fazla, daha iyi zaten. O yüzden işte bu ufak ayrıntılar homeopatide kişinin ihtiyacı olan doğru ilacı bulmakta bize inanılmaz yol gösteriyor. İyi bir gözlemci olmak, iyi bir homeopat olmak için çok önemli. Yani bilgi tabii ki gerekli. Yani yanlış bilgiyle nereye kadar gidebileceksiniz? Ama o bilgiyi kullanabilmek için iyi bir gözlemci olmanız lazım. Bu da çok önemli. Şimdi Bronya ile devam edelim. Şimdi Bronya da bir çiçek. Bronya çiçeklenme döneminden hemen önce toplanarak ilaç yapılır. Ve Bronya ilacında Bronya'nın kökleri kullanılır sadece, tamamı değil. Bitkinin tam adı Bronya alba. Az evvel anlattığımız gibi her türlü hareketin çok kötü gelmesi Bronya'nın karakteristik özelliğidir. Yani Bronya'ya ihtiyaç duyan hastanın karakteristik özelliğidir. Bronya'ya ihtiyaç duyan kişilerde Bronya'ya dair olan şikayetler genellikle yavaşça ortaya çıkar. Yani böyle akonitte olduğu gibi hızlı, birdenbire şiddetli olarak ortaya çıkmaz. Yavaş yavaş gelişir ve sonunda hastayı rahatsız etmeye başladığında artık dersiniz, aa benim bir ilaca ihtiyacım var, acaba ne falan. Özellikle göğüs bölgesini etkileyen üşütmeler, yani göğüs ağrısı çektiğiniz, öksürmenin başladığı gibi göğüs bölgesine yerleşen üşütmeler, baskı uygulayınca hafifleyen baş ağrıları. Yani mesela başınız ağrıyor, elinizi başınıza götürüyorsunuz, şakaklarınızı sıkıyorsunuz, işte şapka takıyorsunuz, kafanızı turban bağlıyorsunuz falan. O zaman yine aklınıza mesela bronya gelebilir. Bir de yine yani bu hareketin kötü gelmesi kadar çok karakteristik özellik var bronyada. Bronya inanılmaz su içer. Yani ağzı falan inanılmaz kurudur ve o kadar su içer ki nasıl yani falan dersiniz. O kadar çok içer. Yani bu elinde su içeri dolaşanlar var ya. İşte onlar mesela aklınıza hemen bronya gelebilir onlar için. Yani böyle şeyden bahsetmiyorum ama hani mesela inandıkları güvenlikleri bir doktoru dinler. O doktor diyelim ki günde 2 litre su için demiştir. Onlar da 2 litreyi 4 şişeye böler. O 4 şişe bitene kadar gelir. Onlardan bahsetmiyorum. Yani o şişesiz yapamadığı için yanında şişe gezdiren, çantasında, arabasında su şişesi bulunduran, sizinle konuşurken durmadan su içen insanlar var. Bunlar doktor söyledi diye yapmazlar. Başka bir şey yapamadıkları için bu suyu içerler. İşte o suya o kadar çok ihtiyaç duyan insanlar için bronya gelebilir aklınıza. Bir de hani bunlar kana kana içerler. Mesela şimdi azıcık böyle biraz karşılaştıra anlatıyorum. Biz de homeopati eğitiminde böyle öğreniyoruz. Çünkü ilaçları ayırt etmek böyle daha kolay oluyor. Mesela arsenik de su içer. Yani arsenik umalbime ihtiyaç duyan kişi de su içer. Ama o böyle kana kana ve çok su içemez. Az su içer. Ve suyu yudum yudum içer. Yani böyle 2-3 yudum arka arka lukur lukur içemez. Yani böyle bir su içerken arsenik ilacına ihtiyaç duyan hastaya bakarsınız. Böyle bir içer, yutkunur, bardak geri göğüs hizasına geri gelir. Bir o yudum mideye iner. Sonra bardaktan bir yudum daha alır. Ya o da çok tipiktir mesela. Hemen dikkatinizi çeker.
Evet.
O yüzden hani gözlem çok önemli derken böyle ayrıntılardan bahsediyorum. Arsenikum abimi anlatırken biraz daha değineceğiz. Şimdi bronya ile devam edelim. Kuru ve acı veren öksürükler. Yani öyle ki hasta elini göğsüne götürür ve böyle acımasın diye göğsünü tutar falan. Ben ilk bölümde ve ilk semestrede öksürük konusunda çok cesaretlendirmemiştim anneleri ilaç vermeleri konusunda. Hala cesaretlendirmiyorum. Yani şunu şu anda hani ilaçları tanıyoruz, üstünden geçiyoruz. Hareketin kötü geldiği durumda bronya verin. Mesela hareketin kötü geldiği durumda bronya verin ne demek? Taşı tutmasında bronya verin demek mesela, değil mi? Yani taşı tutmasında verebilirsiniz ama öksürükte vermeyin. Yani öksürüğe de iyi geldiğini bilin ama yani siz vermeyin. Yani homeopat karar versin. Neden? Çünkü öksürük bronşit olabilir, zatürre olabilir. Çok ilerlediyse. Yeni başladığında hani hiçbir şey yokken, durup dururken başladı. Başlayalı bir saat oldu. Hareketin kötü geldiğini fark ettiniz. Çok su içtiğini fark ettiniz. Hadi verebilirsiniz. Ama ertesi gün öksürük geçmedi. Şiddetleniyor. Artık hani bronyada ısrar etmeyin mesela. Yani hemen bir homeopata danışın. Çünkü dediğim gibi öksürük hocalarımızın da biz yeni başladığımızda bizi korkuttuğu bir konu. O yüzden yani bir taraftan anlatıyorum, bir taraftan da yani çekincelerimi de koyarak devam ediyorum.
Evet, o uyarılarımızı o yüzden sanırım da isabetli bir alıntı oldu. İlk başta yaptığımız o uyarıyı hep aklımızda tutuyoruz Serdar Bey.
Bronya ilacına ihtiyaç duyan kişinin gelecek hakkında kaygıları olabilir. Sohbet konusunda çok istekli değildir. Soruları cevaplama konusunda çok istekli değildir. Hatta yani siz soru sorduğunuzda arkasını dönüp hiç umursamayabilir. Canı bir şeyler ister ama siz onu verdiğiniz zaman sizi reddedebilir, geri çevirebilir. Genellikle duygularını ifade etmekte zorlanır ve bedensel şikayetleri hakkında konuşur. Yani duygularıyla konuşmak konusunda çok rahat bir karaktere sahip değildir bronyaya ihtiyaç duyan kişi. Biraz da şeye bakalım, iyi gelen ve kötü gelen şeylere. Bronyaya ihtiyaç duyan kişi daha bronya ilacını almadan sahip olduğu şikayetlerini iyileştirmek için doğal olarak neler yaparak iyileştiriyor? Bunu konuşuyoruz iyi gelen derken. Soğuk içecekler içmeyi sever, yatağa uzanıp yatmayı sever. Özellikle ağrısının olduğu tarafa yan olarak yatmayı sever. Terlemek iyi gelir. Şikayetin olduğu beden bölgesine bastırmak iyi gelir. Oturmak iyi gelir. Yatağın ılıklığı iyi gelir. Yani böyle ılık bir yatakta yatmayı sever. Şikayetlerini kötüleştiren şeyler nelerdir? Yani nelerden kaçınır, yapmak istemez? Soğuk havadan sıcak ortama girme, koşuna gitmez. Yani dışarıda kışken birden böyle işte evden içeri girdi, evde de kaloriferler sıcacık yapmış odayı. Bu ona o kadar iyi gelmez, rahatsız olur. Yani şikayetleri artar. Yani çoğu kişinin mesela ah ne güzel bu falan deyip ısınmaktan hoşlanması lazım değil mi? İşte bizi böyle garip şeyler zaten dikkatimizi çekiyor ve ilacı da öyle buluyoruz, doğru ilacı. Yemekten sonra kendini pek iyi hissetmez. Akşamüstleri günün diğer kısımlarına göre kötüleştiği dikkatimizi çeker. Fiziksel bir yorgunluktan sonra bir egzersiz sonrasında falan kendini iyi hissetmez. Fasulye, bezelye, ekmek, meyve, turşu, ılık gıdalar pek sevmez, tercih etmez. Hareket etmekten çok hoşlanmaz. Özellikle sorunlu beden bölgesini hareket ettirmez ama az evvel konuştuğumuz üzere çevresinde hareket edilmesinden de hoşlanmaz. Yani birinin etrafında vızır vızır dönmesi, koşması, koltuğun yerini değiştirmesi, perdeyi açıp kapaması bile rahatsız eder. Hatta size çok ileri düzey bir şey söyleyeyim. Bizim homeopati kitaplarında söylediğimiz. Mesela hiç hareket yok. Hastamız hareketsiz. Odada da hareket yok. Siz de yani odadaki ikinci kişisiniz ama siz de bir hareket yapmadınız. Sadece ışığı açıp kapadınız. Hastamızın göz bebekleri yani irisi açılıp kapandı. Bunu bile hisseder ve kötüleşir. Yani o küçücük hareket bile ona kötü gelir. O
Ya ağır,
zaman...
ağır hasta o zaman yani neyi?
Hayır, bu dediğimiz ilk yardıma girmiyor zaten. Ben
Yok
size
yok
şu anda
anladım
bronyo
ama
ilacının
yani bu
karakterini
kadar da
söylüyorum.
evet
Yani
enteresan.
göz bebeklerinin oynamasından kötüleşen birinin ihtiyaç duyduğu ilaç hani böyle kabak gibi bronya yani öyle yani. Anlatabiliyor muyum?
Kesinlikle.
Bir de demin demiştik ya ağrılı tarafa bastırmak iyi gelir diye. Eğer bu kişinin ağrısı olmayan bir tarafına bastırırsanız o da o kişiye iyi gelmez. Yani mesela göğsü ağrıyor ama siz onun işte başını sıkıştırdınız veya kolunu sıkıştırdınız veya bacaklarını masaj yaptınız falan. Bundan kötüleşir. Bu ona iyi gelmez. Yani şikayetinin olmadığı bir yere baskı uygulanması bronya ihtiyaç duyan hastaya iyi gelmez. Peki şimdi ben apisle devam etmek istiyorum. Geçen programda da arı sokmalarına iyi gelir diye biraz değinmiştik. Şimdi ilacı biraz daha iyi tanımak adına apisin özelliklerini daha ayrıntılı görelim. Apisi biliyorsunuz arının da bir sürü türü var. Yaban arısı var, eşek arısı var falan. Apis mellifica türünden yapıyoruz. Veganlar bize biraz kızacak ama burada arının tamamını kullanıyoruz. Yani apis ilacını yapmak için arıyı havana koyuyorsunuz, şekerle karıştırıyorsunuz,
Ayrıntıya
dövüyorsunuz. Vallahi böyle yani. Bunu seyreltip çalkalıyorsunuz. Geriye arı kalmıyor ama hani apis ilacı böyle ortaya çıkıyor. Ve bunu da bilelim. Yani ben konuşulması taraftarıyım. Çünkü doğru anlamak, doğru kullanmak kadar önemli bence. Yani ben hani korkmadan açıklıyorum ilaçların kaynaklarını. Çünkü sonra homeopatiyi hiç bilmeyenler bunu homeopatiye çamur atmak için de kullanıyorlar. Bunun bizim hani böyle bir gizli sırrımız olmadığı, çünkü böyle oluyor. Yani bir otu bulunduğu yerler kopar, otlu canlı bir şey. Yani siz bir arnika çiçeğini kopardığınız zaman bir hayata yine son vermiş oluyorsunuz. O çiçek orada tomurcuklanıyor, tohum üretiyor, işte kuşlar geliyor, arılar geliyor, onun polenini alıyor, başka çiçeğe taşıyor, çiçek orada ürüyor, sonra bir tane de arnika oluyor orada falan. Orada da bir hayat var. Yani siz bir havucu koparıp yedirdiğinizde havucun da bir hayatı var. Siz bir lahanayı koparıp yedirdiğinizde onun da bir hayatı var. Bitkiler de canlı yani sonuç olarak.
Bir de zaten
Dolayısıyla
homeopatide tek bir arıdan belki de kaç tane ilaç üretiliyor, değil mi?
aynen öyle. Yani bir tek bir arıyla sağlayabileceğiniz şifanın büyüklüğü inanılmaz boyutlarda ya.
Çünkü işin içinde anafilaktik şoklar falan var bu mevzuda. Tamam, arıdan elde ediliyormuş ama sonuçta
Dolayısıyla
bayağı da hayat kurtarıyor.
evet. Mesela şöyle söyleyeyim size. Aşı endüstrisinde mavi yengecin kanını kullanıyorlar. Bazı aşıların test protokollerinde mavi yengeç kanı gerekiyor. Yani aşıyı doğru ürettik mi, üretmedik mi diye aşının serumunu alıyorlar, yengeç kanıyla karıştırıyorlar, verdiği reaksiyondan işte doğru ürettik, üretmedik diye anlıyorlar. Mavi yengeçleri özel olarak yetiştiriyorlar kendi koruma alanlarında. Kanı lazım olduğunda yengeci çıkarıyorlar, kanını alıyorlar, kanını kullanıyorlar, yengeci doğaya geri salmıyorlar. Yani kendi koruma alanına, bildiği, tekrar ulaşabileceği yere geri salıyorlar. Aldığı kanı aşının testinde kullanıyor. Bir süre sonra yeni seri aşıyı üretirken aynı yengeci bir daha yakalıyor, bir daha kanını alıyor. Düşünün yani siz mesela o aşı şirketinin yengeçlerinden biriyseniz ölene kadar o şirkete kan veriyorsunuz.
Onunla ilgili bir görseli hatırlıyorum zaten internette epey dolaşmıştır o. Yani yengeçlerin dizili hali, ondan o kanın alınış şekli. Tabii oraya gelene kadar tıptaki o dissection dediğim, vivisection dediğimiz hayvanlar üzerinde deneyler, kozmetik endüstrisinin yani
Evet.
muazzam bir evet esasında sömürü sistemi var hayvanlar üzerinde. Ya yani bunun yanında homeopatinin ki
Dolayısıyla.
hakikaten çok masum kalıyor.
Evet. Yani hani sanki bir tek biz kullanıyormuşuz gibi sadece bizim üzerimize gelmeleri hiç mantıklı değil. Bir kere en az biz kullanıyoruz. Bir tane az evvel konuştuğumuz bir tane arıdan ürettiğimiz ilaçla çok sayıda insan şifa görebilir.
Evet.
Şimdi neyse arıdan, Apis mellifica'dan bu ilacı elde ettiğimiz zaman ilk kullanabileceğimiz durum tabii ki arı sokması. Bunun dışında yine arı sokmasında ortaya çıkan kızarıklık, kabarıklıklara benzeyen alerjik durumlar. Benzeri alerjik durumlar. Mesela başka bir nedenle birinde bir anafilaktik şok benzeri bir durum yakaladınız. Tabii ki hemen ambulans çağırın. Tabii ki o kişiyi hemen bir ilk yardım servisine götürün. Ama yani yolda ona bir apis verebilirsiniz mesela. Bunu yaparak onun belki hayatını kurtarabilirsiniz. Veya ağrılı ve şişmiş bademcikler için bir klasik tıp doktoruna veya bir homeopata danışmadan önce, yani boğaz ağrısının ilk başladığı anda apis vermeyi deneyebilirsiniz. İlk şikayet. Yani çocuk size geldi, baktınız boğaz şiş, kırmızı, bademcikler kocaman olmuş. Belladona da olabilir ama yani mesela işte apis mi belladona falan. Yani böyle eğer yapmak istiyorsanız tür şeyler yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi iyice tecrübe kazandıktan sonra, sıkı bir eğitim aldıktan sonra, emin olduktan sonra. Mesela ben size sırf bu podcast'ı dinlediniz diye işte boğaz enfeksiyonu tedavi edin falan demiyorum aslında. Yani ben hep şeyde kalmak istiyorum. Yani siz apise arı sokunca verin. Ha, arı sokunca verin, homeopatiyle bir tanışıklığınız olsun. Sonra birkaç kitap daha okuyun, birkaç birinden daha ders alın. Ondan sonra boğaz enfeksiyonuna da verin. Tabii ki karşı değilim. Ama hani ilk yaptığınız şey, aa çocuk hastalandı, boğaz ağrıyor, hemen bir apis verin. Onu yapmayın. Yani şu yarım saatlik podcast'ı dinlediğiniz için boğaz enfeksiyonuna apis vermeyin. Ama işte arı sokarsa hemen verin. Yani benim bu program çerçevesinde bu sınırlar içinde kalmayı tercih ediyorum. Şimdi apisin dört dörtlük örtüşeceği insan nasıl karaktere sahip bir insandır diye tarif edeceğim. Kafanızda cuk oturacak. Şimdi eğer hani böyle kovanı falan olan bir akrabanız varsa veya sizin varsa arıları gözleme imkanınız olduysa aslında bilirsiniz. Arı çok çalışkan bir hayvandır ama çok kolay rahatsız olur. Şimdi arı sizi soktuğunuzda iğnesi sizin içinizde kalır, ölürsünüz. Doğru mu? Şey, arı ölür, pardon. Arı ölür. Yani arı sizi soktuğunda aslında intihar eder. O kadar kızar ki ölmek pahasına gelir sizi sokar. Şimdi bunu bir insana uyarlayın. Çalışkan bir insan var. Dikkatini işine vermiş. Fakat siz onu rahatsız ediyorsunuz. Muzdurluk ediyorsunuz. Belki eşek şakası yapıyorsunuz. Belki sevdiğiniz bir arkadaşınız ona azıcık kızdırma koşunuza giriyor. Fakat o kendinden geçiyor mesela. Kafanıza terlik atıyor. Çok şiddetli tepki veriyor. Çok huzursuz oluyor. Yani nasıl yapabilirsin sen bunu bana? Git başımdan falan. Mesela çocuk diyelim ki annesi mutfakta yemek yaparken annesinin eteğinden böyle şey yapıyor, çekiştiriyor, oyuna benimle diyor falan ama şimdi mesela apise ihtiyaç duyan bir anne böyle bir durumda git başımdan yemek yapıyorum, yemek yakacak, süt taşıyacak bilmem ne falan ruh haline gelmişse mesela öyle bir annenin apise ihtiyacı olabilir. Çalışırken konsantre olduğu şeyin herhangi bir şey, yani komşunun matkap çalıştırması, sokaktan motosikletli birinin geçmesi, çocuğun eteklerden asılması, dikkatini verdiği şeyden alıkoyan herhangi bir şeye aşırı reaksiyon veren karakteristikteki bir insan, karakterdeki bir insan apise ihtiyaç duyan insan olabilir. Aynı şekilde bu insanların koruma duyguları da çok gelişmiştir. İşte dediğim gibi ölümüne sahip olduğu şeyi koruyacaktır. Yani yapmaya çalıştığı şeyi yapacaktır. Yuvasına dair olan tehditleri de savunacaktır. Şimdi genel özelliklere de biraz değinelim. Aslında çok kolay tanımak. Eğer sizi arı soktuysa veya arının soktuğu birini gördüyseniz, arı sokmamışsa bile arı sokmuş gibi semptomları olan, yani işte kızarıklık, kırmızı kızarıklık, şiş, yanıcı, yakan ağrılar bölgede var falan. Böyle semptomları olan biri için akla gelen ilaçlardan biri apis. O kadar hassaslaşmıştır ki bölge dokundurtmaz size orayı. Ayrıca şöyle bir semptom da gösterebilir. Çok çalışmış olmanın ardından gelen bir yorgunluk semptomu da gösterebilir. Çünkü demin de konuştuğumuz gibi zaten çalışkan karakterdir ve gerçekten çalışan biridir. Bunun ardından bir de yorulmuşsa, bu yorgunluk hastalık semptomu gibi değil ama onun apiste düzelebilecek biri olduğuna dair bir işaret bizim için. Çünkü her çok çalışan yorulmaz değil mi? Yani daha daha diyen, çalıştıkça daha da enerjisi gelen insanlar da var sonuç olarak. Bunları o yüzden biz hep ayırt edici özellik olarak görüyoruz. Hastalık semptomu olarak değil. Apise ihtiyaç duyan kişinin bir huzursuzluğu vardır. Fakat huzursuzluk nedeniyle homeopatik ilaca ihtiyaç duyan tek kişi apise ihtiyaç duymaz. Mesela ilerleyen derslerimizde göreceğiz. Arsenikum albüm hastası da huzursuzdur. Fakat arsenikum kaygılıdır. O zihnen huzursuzdur. Veya Rustox diye bir ilacımız var. Rustox da huzursuzdur. Hareket edince iyi hisseder ve ağrıları azalır. Fakat apis böyle sanki felç inmiş gibi hareketsiz hisseder. Çünkü zaten arı soktuğunda da öyle hissederiz ya, yani bir vücudumuza bir zehir girdi sonuçta. Ve vücudumuzda kasılma ve titremeler görünebilir. Apise ihtiyaç duyan birinde kasılma ve titremeler görülebilir. Şikayetler genellikle vücudun sağ tarafında başlar ve sol tarafına doğru hareket eder. Yani illa arı soktu diye düşünmeyin. Yani apise ihtiyaç duyan birinin şikayetleri vücudunun genellikle sağ tarafında başlar ve o şikayet vücudun sol tarafına doğru yürür. Mesela diyelim ki başı ağrıyacaksa ağrı başın sağ tarafında başlar, sonra sola doğru ilerler. Göğsü ağrıyorsa ağrı sağ göğüste başlar, sola doğru ilerler gibi. Yani sağdan sola şikayetlerin ilerlemesi gibi bir karakteristik özelliği var apise ihtiyaç duyan hasta. Hı hı. Apis hastası sıcaktan hoşlanmaz, sıcak iyi gelmez. Ve biri apisi alır almaz hemen hızlı reaksiyon göstermeyebilir. Yani apis ilacını verdikten sonra biraz bekleyip görmek lazım. Yani böyle hemen saniyeler içinde, yani mesela bir akonitte olduğu gibi, bir allium sepada olduğu gibi hasta saniyeler içinde iyileşme reaksiyonu vermeyebilir. Dolayısıyla apisi vereceğiz, hadi sen bir yat uyu diyeceğiz mesela. Veya otur şurada biraz falan diyeceğiz. Şimdi nelerin iyi geldiğini ve kötü geldiğini biraz konuşalım. Apis hastasına açık hava iyi gelir, yıkanmak iyi gelir, süt içmek iyi gelir, sırt üstü yatmak iyi gelir, sorunlu bölgeye bastırmak iyi gelir. Nelerden hoşlanmaz, neleri yapmaktan kaçınır? Ilık olan her şeyden kaçınır. Hava, banyo, giysi, aklınıza ne gelirse. Soğuk ve yağmurlu havayı sevmez. Öğleden sonralarını sevmez. Yemek yemeyi pek sevmez. Vücudun bir yerinin kanaması kötü hissetmesine yol açar. Hareket etmekten hoşlanmaz. Cinsel arzusu doğduğunda bunu kullanması gerekir. Eğer kullanamazsak çok kötü hisseder. Yatmak, uyumak ve uykudan sonra iyi hissetmez. Dokunulmaktan çok hoşlanmaz. Hızlı yürümekten çok hoşlanmaz.
Bu şeyde de vardı, Briona'da da vardı değil mi?
Evet, evet. İşte zaten o yüzden tek bir semptom ilaç seçmeye yetmiyor. Hem böyle işte suyu bol içmek, hiç içmemek, işte yudum yudum içmek, kana kana içmek gibi faktörlere bakıyoruz. İşte hareket etmeyi seviyor mu, sevmiyor mu? Neleri yemeyi seviyor, neleri yemeyi sevmiyor? Sıcak havayı mı seviyor, soğuk havayı mı seviyor? Kuru havayı mı seviyor, nemli havayı mı seviyor? Falan gibi ona iyi gelen şeylere bakıyoruz, kötü gelen şeylere bakıyoruz. Nasıl bir zihin yapısına sahip, bunlara bakıyoruz. Şikayetine buna bakıyoruz. Bu şikayet nasıl başladı, ne sebep oldu ona bakıyoruz. Bütün bunların hepsinden ortaya bir tablo çıkıyor. Bu tablo hastalığına yardımcı olmak istediğimiz kişiye ne kadar örtüşüyorsa, bizim kitaplarda kaydettiğimiz hastalık tablosuna, ilaç tablosuna, hastanın gösterdiği belirtiler, bütün bu özelliklerle, zihniyle, bedeniyle, iyi gelen ve kötü gelen özellikleriyle örtüşüyorsa, İşte o zaman o ilaç o kişi için o kadar doğru oluyor. Eğer kısmen örtüşüyorsa ilaç kısmen doğru oluyor. Kısmen doğru ilacı bazen hiç vermemek daha iyidir. Bazen vermek daha iyidir ama her durumda bunu farkındalıkla yapmamız gerekiyor. Yani bir ilacı kısmen veriyorsak, çaresizlikten veriyorsak, doğru ilaç elimizde yok ama elimizdeki en yakın, en uygun ilaç bu diye veriyorsak, bunu yaptığımızın farkında olarak vermeliyiz ve çok bol bol amat ve uzun süre yapmamalıyız. Sadece var olan semptomları biraz hafifleştirip, biraz yatıştırıp, biraz zaman kazandırmak. O kazandığımız zaman içinde daha doğru olan ilaca ulaşmak veya belki bir hastaneye, polikliniğe gitmek falan için yapmalıyız. Yoksa hani pantolon uyduramadık, gömlek verelim. Zaten homeopatik ilacın yan etkisi de yokmuş. Zaten zararlı da değilmiş. Biraz da benziyor zaten, al. Böyle değil, kesinlikle değil. Bu asla iyi bir homeopati değil. Üstelik hep böyle yaparak zarar verme potansiyeliniz de var. Yani genç ve güçlü birine bir tane yaparsanız bir şey olmaz ama siz hayat boyu homeopatiyi böyle uygularsanız ve özellikle de işte ailenizde bunu yapıyorsanız ve işte kendi çocuğunuza hep böyle yarım homeopati yaparsanız o çocuk sonunda bundan etkilenir yani. O yüzden ilaçların özelliklerini iyi tanımanız lazım. İlaca ihtiyaç duyan kişinin karakterini, zihin ve beden özelliklerini de iyi tanımanız lazım. Vermeden önce bunların da iyi örtüştüğünden emin olmanız lazım. Yani bunu belki her programda defalarca bıkmadan usanmadan tekrar edeceğim.
Tekrara gerek var Serdar Bey. Ben sizin kitabınıza tekrar tekrar geri dönüp bakıyorum. Bu tür cümleler, uyarılar her seferinde dikkatimi çekiyor. Her seferinde hak veriyorum. Her seferinde kendime bir ünlem işareti koyuyorum yanına, sana dikkat et diye. Çünkü evet, elimizin altında küçük kendi kitabı da var ama yine de bilerek, hani dediğiniz gibi o bütünlüğe, totaliteye bakarak bu işleri yapmak daha iyi. En azından kendimizi biraz daha yetkin hissedene kadar, biraz daha bu işin içine girene kadar.
Ben çok kısa kendi tecrübemi söyleyeyim. Öyle bağlayalım madem. Şimdi ben önce İstanbul'daki Homeopati Derneği'nin 2 yıllık eğitimini bitirdim. O süre içinde hocalarımın desteğini aldım. Kendi kişisel ihtiyaçlarım için, homeopatik ilaçlarım için hocalarımdan yardım aldım. Bir süre sonra tabii yani birinci yıldan sonra yani galiba bu ilaca ihtiyacım var, bir alayım falan deyip kendi ilacımı kendim almaya başladım. Fakat olmadı. Yani şöyle olmadı. Yani ilk yardım durumlarında tabii ki oldu da böyle akut hastalık bile gibi görünen, hani böyle mesela öksürük, ondan sonra ağrı falan gibi durumlarda ilk aldığım ilaçlarımı ben de tutturamıyordum. Yani akut bir hastalık konusunda kendime verdiğim doğru ilaçları yani ilk alışta tutturabilmeye ben 3. yılımda başladım. Yani homeopatiyle ilgilendiğim 3. yılda, yani 2 yıllık eğitimi tamamladıktan sonra başlayabildim. Zaten şimdi bu kadar hani cesaretinizi kıra kıra, korka korka anlatıyor olmamın, yani hani bakın şu durumda yapın ama şu durumda yapmayın falan diye anlatıyor olmamın nedeni kendi kişisel tecrübem. Yani homeopatinin o kadar da kolay olmadığını, doğru ilacı seçmenin o kadar da yani işte bir cümleyle, bir saatlik derste öğrenilemeyeceğini şahsen tecrübe ettiğim için bu kadar çekinerek anlatıyorum. Yoksa yaptığınız tek bir ufak yanlış yani kimseyi sakat falan bırakmayacak tabii ki. Ama uzun süre ve aynı kişiye devamlı bir yanlış yaparsanız o kişinin sağlığı bundan eninde sonunda ciddi olarak etkilenecek. O yüzden yapılması gereken ilaçları doğru anlamak, iyi bir gözlemci olmak, ilaca ihtiyaç duyan kişiyi doğru gözleyebilmek ve ikisinin örtüştüğünden emin olduktan sonra ilacı vermek. Bundan emin olacak özgüveni ve bilgi düzeyini geliştirene kadar da tecrübelerimizde çok risk almamak. Yani basit durumlarda başlamak, küçük bir yanıkta, küçük bir kesikte, bir arı sokmasında falan başlamak, daha sonra bizden daha iyi bilen birinin de gözetiminde, süpervizyonunda, hastalık durumlarında, işte bir boğaz enfeksiyonunda, bir ateşlenmede vermeye başlamak ama danışarak. Ondan sonra oradan da hem tecrübeyle hem de özgüven artışıyla artık hani danışmadan böyle ev içi ufak tefek hastalıklarda verebilmeye başlamak. Yani benim izlenmesini önerdiğim yol bu yol. Adım adım, yavaş yavaş başlayın şeklinde.
Tabii tabii. Yani emniyet kiti elimizin altında, zaten işin güzel tarafı da bir e-mail uzaklığında homeopatımız. Böyle evet. Durumlarda en azından tabii ki ilk başlarken hiçbirimizin bu kadar bilgisi yok. Ve insan tabii ki bu bir ilaç. Hani çekiniyorsunuz, her şeyi sorarak gidiyorsunuz. Zaten öyle yetiştirilmişiz biliyorsunuz. Hani sorup danışma, hani otorite uzman ne diyor, bir görüş alma. Bir de bebekse, küçükse çocuk, daha da emniyetli olsun istiyorsunuz. Ha, gidiyorsa arnika falan gidiyor yani hani. Belli onun kullanılacağı alanlar. Yine de her zaman yanımızda bulunduruyoruz. Bir durumu olursa acilen homeopatımıza da ulaşabiliyorsak, telefonu, e-maili, zaten her şey var. Acil durumlar için gerçekten güvenli. Bence herkes edinsin.
Tabii tabii. Zaten o yüzden yani herkesle paylaşmak için bunları anlatıyoruz. Bu programın benim en hoşuma giden tarafı şu. Şimdi Türkiye'de sağ olsunlar herkes aldıklarını geri vermek için canla başla çalışıyor. Hem dernekler ilk yardım eğitimleri veriyorlar sınıfta, hem de bazı arkadaşlarımız, yani benimle aynı dönemde homeopati öğrenen arkadaşlarımız Türkiye içinde geziyorlar. Yani İstanbul'un işte Beylikdüzü'ne giden arkadaşımız var, Bursa'ya giden arkadaşımız var, Kadıköy'e, yani Türkiye'nin dört bir tarafına homeopatiyi yaymak için canla başla çalışan arkadaşlarımız var. Onların kullandığı yol bizzat sınıf eğitimi. Yani insanları bir yerde toplamak ve oturup anlatmak. Şimdi bizim onlardan ayrıştığımız nokta şu. Belki ikili diyaloğu ve soru cevabı ortamından mahrum kalıyoruz. Ama biz bu programı ses kaydı olarak internet teknolojilerinden yararlanarak oluşturup koyduğumuz zaman bizi Kars'tan da dinleyebilirler, Adıyaman'dan da dinleyebilirler, Gaziantep'ten de dinleyebilirler. Almanya'daki bir Türk vatandaşımız da dinleyebilir. Biz de öyle bir fayda sağlıyoruz. O yüzden ben de çok hevesliyim, çok severek ve isteyerek yapıyorum. Vitamingiler ailesine son derece minnettarım, müteşekkirim. Farklı bir alanda, farklı bir kanaldan çok farklı bir yere taşıyoruz homeopatiyi. Yani aksi takdirde hiçbir şekilde ulaşamayacaklara ulaşabilme imkanı veriyoruz. Çünkü yarın bir gün ilaçlar eczanelere geldiğinde bu kişiler başka hiçbir eğitimi alamasalar bile en azından bu yolda çok temel bir ilk yardım bilgisine ulaşmış olacaklar ve hani akut hastalık dönemine, kronik hastalık dönemine hiçbir şekilde ulaşamasalar, şehirlerinde hiçbir zaman homeopat olmasa bile en azından eczaneye gidip işte bir yaralanma, belelenme durumunda bir arnika alabilecekler, bir arı soktuğunda bir apis alabilecekler. Bu bile çok büyük bir fayda.
Biz şimdiden kulak dolgunluğunu sağlayalım. Serdar Bey, hakikaten ciddi bir emek veriyorsunuz. Asıl biz müteşekkiriz. Bu zaman ayırıyorsunuz. Her türlü kaprisimize de katlanıyorsunuz. Zaman farkı var, saat farkı var. Her şeye en olumlu siz yaklaşıyorsunuz. Biz teşekkür ederiz hakikaten. Bu programı çok dinleyenler severim. Adına da, öğrenmek isteyenler, bizim gibi hevesli olanlar adına da ben şahsen teşekkür ediyorum size tekrar. Sağ olun.
İyi akşamlar, çok sağ olun.
İyi akşamlar, görüşmek üzere.